Ayrım 14.
İşçi sınıfına seçim dalaverilerine alet etmek amacıyla kurulduğunu herkesin bildiği bu birlik, ikna yoluyla layık olmadığı için kazanamadığı rağbet ve önemi korkutma ve tehdit ile sağlayabileceği sanısına kapıldı ve bu at ilişkisini bahane ederek güya sonuna kadar kendisinin de kararlarını kabul ettiği birlik meclisinin yetkili üyelerden kurulmadığı iddiasını ileri sürerek meclisin bundan 3 hafta önceki oturumuna karşı baskın düzenledi. Bu kuruluş üyelerinin önemli bir kısmı 30-40 kişilik bir kafile elebaşılarının emrinde Türk Mürettibin Cemiyeti'nin dairesini gürültü ve patırtı ile istila etti. Ve içinde bilimsel ve mesleki tartışmaların sürdüğü temiz ve sakin havayı kin, çekememezlik ve bölücülük bağırtılarıyla karıştırmaya çalıştı. Bu tertiplenmiş komedya bir saat kadar sürdü. Akıl ve mantık ile ve olup bitenle ilgisi olmayan abuk sabuk laflar tabiatıyla meclis üyelerini tahrik edemedi. İşçi sınıfının gerçek temsilcileri soğukkanlılıklarını sonuna değin korudular. Bu kandırılmış efendilere yanlış kapı çaldıkları anlatıldı. Sonunda kendileri gibi çekilip gittiler. Bilmiyoruz umduklarının büsbütün aksi bir etki yaptıklarının farkına vardılar mı? Fakat basın bu iş bozanları gerçek yüzleriyle açığa vurdu. Bu gelip geçici fırtınadan sonra herkes örgütler birliğinin gereğini daha derin bir bilinçle duyar oldu ve eskisinden daha büyük bir azimle çalışmak ve bir an önce olumlu bir sonuca varmak kararlaştırıldı. Ne yaptığını bilmeyen veyahut çok iyi bilen birkaç gafil veya çıkarcının işçi hareketini gerçek doğrultusundan saptırma girişimleri ancak kudretli bir örgüt kayasına çarptığı takdirde işçi sınıfına zarar veremeden dağılır. Bu ölçüde bir örgütün hemen kurulması gerekir ve Birlik Meclisi bu gereği takdir ederek her türlü itirazın önüne geçmek için adını İstanbul İşçi Teşkilatları Heyeti Müttehidesine çevirerek tüzüğünü tamamladı. Bugünden İstanbul Umum İşçi Teşkilatları Heyeti Müttehidesi varsayılabilir. Zira resmi bir durum almasını beklemeksizin önemli işlerin ortaya çıkmasında birleşik hareket edilmesi şimdiden kararlaştırılmıştır. Yalnız önümüzdeki seçim dolayısıyla sırf bu arada bir rol oynamak amacıyla hareket edildiği sanısına meydan vermemek için Heyet-i Mütehide'nin resmen teşkilini seçimlerin yapılmasından sonraya ertelemek konusunda delegeler oy birliğine varmışlardır. Bu girişime katılan veya örgüt ortaya çıktıktan sonra girmeye söz veren dernekler hemen hemen İstanbul'da örgüt altına alınması mümkün olan tekmil işçileri içine almaktadır. Yaklaşık bir hesapla Heyet-i Mütehide üyeleri kuruluştan hemen sonra 15 bini bulacaktır. Ciddi ve süreli bir gayret ile 1-2 yıl içinde bu sayının 40 bine erişeceği açıktır. Boş gürültülerle yalancılıktan bir varlık göstermeye çalışan amele birliği denmekle maruf iş olup bittikten sonra kurulan örgüte gelince tek maksadı seçimde bir entrika çevirmek olduğundan olayların akışı onu yakın bir gelecekte silip süpürecektir. Her işin başlangıcında böyledir. Külah kapmak ve sivrilmek emelleriyle birçok yabancı unsurlar da yeni akımın içine karışır ve asıl ilgililerden çok işi benimserler, çırpınırlar, tepinirler. Fakat iktisadi etkenlerin önüne durulmaz baskısıyla belirli yönlerde olaylar yürür, geçici nedenlerden dolayı bulanmış bir sudaki yabancı maddeler gibi yavaş yavaş bu tür çığırtkanlar toplumsal hareketin tortusunu teşkil eder ve hareket istenen arılık ve duruluğuyla asıl yönde, asıl amaca doğru ilerler. Bu maksatta işçi sınıfının kendi gücüyle elde edeceği gerçek ve kesin kurtuluşudur. Anadolu'daki kardeş örgütler hakkında da birkaç söz söylemek istiyoruz. Ne yazık ki bunlar henüz pek yeni ve ilkel bir halde olduklarından hikayeleri de kısadır. Önce büyük bir işçi merkezi olan İzmir'i ele alalım. İzmir'de bir istatistik yapılırsa kadın ve erkek yaklaşık olarak 30-40 bin işçi olduğu görülür. Bunlar demiryolu, tramvay, dokuma sanayi ve bütün fabrika işçileri ile üzüm, incir, palamut, meyan kökü ve liman işçileridir. En eski işçi örgütü tütüncülerinkidir. İktisat Kongresi İzmir işçilerinde büyük bir örgütlenme hevesi uyandırdı. Genç ve azimli arkadaşlar bu işi başarmayı üzerlerine aldılar. İzmir Kasaba Şimendifer Derneği vücut bulmuş gibidir. Bu arkadaşlarla bir genel toplantıda sohbet etmiş olma fırsatına ermekle övünmekteyim. Tramvaycılar da derneklerini kurmak istiyorlardı. Yemiş ve palamut işçileri de yakın bir gelecekte birleşeceklerdir. Ve şimdiden bu derneklerin bir birlik çevresinde kuvvetlerini yoğunlaştırmaları kararlaştırılmıştır. Ankara'da Numan Usta'nın yönettiği bir işçi birliği vardır. Fakat işçinin çoğunluğu Adapazarı'na nakledildiği için kayda değer bir faaliyet göstermesine maddeten imkan kalmamıştır. Geçen yıl bu örgüt 1 Mayıs gösterisini iyi bir tarzda düzenlemeyi başarmıştı. Daha sonra Almanya'da öğrenim görmüş bir genç işçinin başkanlığı altında bir yeni dernek kurulduğunu duymuştuk. Adapazarı'ndaki harp sanayinde çalışan arkadaşlarımız kurdukları örgütü işçi çıkarlarını savunacak olgunluğa ulaştırmak için ellerinden gelen hiçbir fedakarlığı esirgememektedirler. Bunların başında İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi üyelerinden Osman Alp ve İsmail Hilmi gibi azimli, yılmaz ve bilinçli işçiler bulunduğu için başarılarından eminiz. Zonguldak ve Ereğli kömür havzalarında da örgütlenme için çalışan genç işçiler varsa da henüz tüzükleri İktisat Bakanlığı'nca onaylanmadığından sermayedarların sömürüsüne karşı koyacak bir kuvvete sahip değildirler. Bu yörede çalışan işçi çok cahil olduğundan kendilerini bilinçlendirmek işi pek çetin olacaktır. Mersin'de Doğru Öz gazetesi sahibi Ata Çelebi ve arkadaşları işçileri örgütlemeye çalışmaktadırlar. Sulhün imzasıyla başlayacak bayındırlık ve iktisadi gelişme devresinde hızlı adımlarla işçi sınıfı çoğalacağından bu zayıf örgütlerinde aynı hızla güçleneceği açıktır. Ülkemizde kapital hemen hemen tamamen yabancılara ait olduğundan gittikçe daha büyük bir açıklıkla işçi sınıfının göstereceği kuvvet ve kudretle orantılı olarak her işin çalışanların yararına düzenlenmesi gerektiği anlaşılacaktır. Aydınlık sayı 15 Mayıs 1923 İşçi Dünyasından. İşçilerin örgüt hayatında son zamanlarda bir durgunluk, bir kararsızlık görülmektedir. Esasen aynı durgunluk iş alanında da var olduğundan alın teriyle geçinenlerden pek çoğu işsiz kalmaktadır. İstatistik denilen toplumsal durumları sayılarla, çizgilerle göstermeye yarar usul, ülkemizde hemen hiçbir alanda uygulanmadığı için bu işsizliğin genişliği hakkında ne yazık ki okurlarımıza bir fikir verecek sayılar söyleyemeyeceğiz. Yalnız on binlerce kol ve kafa işçisinin çalışma olanağından yoksun, feci bir durumda bulunduğunu söylersek gerçeğe bağlı kalmış olacağımızdan eminiz. Bu bunalım durumunda işçi örgütleri çok zor durumda kalıyor. Varlıklarını sürdürmek konusunda çok güçlük çekiyorlar. Fakat bu geçici sıkıntılar, güçlükler kimseyi karamsarlığa itmemelidir. Büyük ekonomik işlere girmek üzere olduğumuzu unutmayalım. Sulh imzalanır imzalanmaz, bugünkü kararsızlık hemen ortadan kalkacak, içinde yaşadığımız kabuslu dönemin hemen arkasından geniş bir sanayi gelişmesinin başlangıç günleri gelecektir. O zaman örgüt alanında şimdi bazılarının yaptığı yüzeysel tahminlere hiçbiri de uymayan durumlar karşısında kalacağız. Biz genellikle türlü işçi zümre ve grupları arasında gayet olumlu bir ortamın bulunduğunu elde ettiğimiz bilgilerden çıkarmaktayız. Örgütleri kişisel ihtiraslarını alet edinmek kastında olanlar itibar görmemek yüzünden dağılmakta, işçilerin büyük çoğunluğu kendi saflarında olan eller tarafından yönetilen birliğin ifaline karşı olgun ve ciddi bir tutumla kulaklarını tıkamaktadır. Amele Birliği yukarıdaki satırlarda sözünü ettiğimiz işsizlerin morali bozulmuş küçük bir kısmına sığınak teşkil eden bir kurul haline gelmiştir. Bu çaresizler birliği hükümetin kanatları altında bir hayır kurumu sanarak resmi baskılar sayesinde kendilerine ve ailelerine bir lokma ekmek temin edecek bir iş bulma hayaliyle buraya sığınmaktadırlar. Bu tür umutların boşa çıktığı yavaş yavaş anlaşılacağından bu garip biçimdeki rağbet de çok geçmeden ortadan kalkacaktır. Bugün birlikteki işçilerden iş sahibi olanlar tramvay vatmanlarından bir kısmıyla 3-5 şirketi hayriye işçisinden ibarettir. Her gün yeni açılan dernekler sırf gösteriş için yapılmış boş çerçevelerden ibarettir. Pek yakın olmasını temenni ettiğimiz iktisadi gelişmemiz başlayınca işçiler küme küme sınıf çıkarlarına uygun çağdaş kuruluşlar çevresinde toplanacaklarından bu boş çerçevenin de yıkılıp alanı boş bırakacakları 2 kere 2'nin 4 edeceği gibi açıktır. Tramvay işçisini elektrik, tünel ve tramvay cemiyetine kendine çekemiyor. Zira duyduğumuz doğru ise bunun yöneticileri arasında amele birliğine aracılık edenler bulunuyormuş. Doğaldır ki bu gibilerin amacı örgütün güçlenmesine engel olmaktır. Bu tarzda nefret uyandıran entrikalara oyuncak olmak istemeyen bilinçli işçiler işlerde bir açıklık ortaya çıkıncaya değin tarafsız bir gözlemci durumunda kalmayı yeğlemektedirler. Elektrik, tünel ve tramvay cemiyeti üyelerinin çoğunluğunu kondüktörler teşkil ediyor. Silahtar Ağı Elektrik Fabrikası işçisi ise bağımsız bir örgüt kurarak beyannamesini vilayete vermiştir. 1500 kadar tramvay işçisi bu kuruluşlar dışında tarafsız bir durumda beklemektedir. Şirketi Hayriye işçileri birkaç ay öncesine kadar işçi fıkrası adı altında bir kuruluşta toplanmıştı. Yöneticiler arasında çıkan uyuşmazlık sonucu bu örgüt dağıldı. Bugün işçi tamamıyla örgütsüzdür. 3-5 kişiden başkası yeniden bağımsız bir örgüt kurmak azmindedir. İstanbul'un en kalabalık işçi kolu olan Deniz Tahmin ve Tahliye Amelesi Cemiyeti de gittikçe çökmeye yüz tutmaktadır. Kişisel çıkar çabalarından dolayı eski yöneticilerin uzaklaştırılmasıyla başlayan bunalım hala sürmektedir. Emin Efendi adındaki işçi başının kuruluş aleyhindeki propagandası da zararlı etkiler yapmaktadır. Ayrılıklara meydan veren bir efendinin meydana getirdiği iş komisyoncuları birliği demeye yakışır kuruluş, işçinin önemli bir kısmını çekmeyi başarmıştır. Bu tür rakip kuruluşlara karşı baskın çıkmak için hükümetçe tanınan tek deniz cemiyeti olması dolayısıyla işi yalnız kendi karnesini taşıyan işçilerin tek eline vermeye çalışan tahmil ve tahliye cemiyeti bu girişiminde polisin muhalefetine çarpmaktadır. Öyle anlıyoruz ki bütün bu karışıklığın, bu keşmekeşin ilk ve son nedeni bu pek cahil ve bilinçsiz işçi arkadaşlarımızın başında gerekli azim, bilgi ve bilinçle donatılmış öncülerin bulunmamasıdır. Yarın kendi aralarından böyle bir öncü çıkar çıkmaz, bu dağınık sürünün çıkarlarını kavramış bir toplum haline geleceği şüphesizdir. İnşaat-ı Bahriye Cemiyeti ilk gücüyle varlığını sürdürüyor fakat bu yeterli değildir. Olduğu gibi duran her şey geriliyor demektir. Biz bu hareketsizliğin nedenini sık sık işçiyi aydınlatmak için toplantılar, konferanslar yapılmamasında buluyoruz. Bu soy toplantı ve konferanslar bu kuruluşların ruhu ve gıdasıdır. Üyelerine bu gıdayı düzenli bir şekilde vermeyen yönetim kurulları en önemli görevlerini ihmal etmiş olurlar. Bu durgunluğun sonu çöküştür. Emekçiler cemiyeti de kendisine aynı eleştiriler yönetilmesine bir uyuşukluk göstermektedir. İşçilerimizi uyarmak amacıyla yazdığımız bu satırlara tersane ve Armstrong ve Yigeris fabrikalarında çalışan işçinin de bir örgüt kurmaya karar verdiklerini söylemeden son vermek istemiyoruz. Bunlar arasında da mevcut kuruluşlardan birine katılma lehinde telkinlerde bulunanların bulunduğunu işitiyoruz. Hiçbir yanın emellerine alet olmamak için kuruluşlarının tamamıyla bağımsız kalmasına dikkat etmelerini kendilerine iyi duygularla salık veririz. Aydınlık sayı 16 Haziran 1923. Yeni Millet Meclisi'nden halk ne bekliyor? Türk ulusunun bağımsız yaşamak hakkını inkar edenlere karşı açtığımız kanlı mücadeleyi izleyen konferans ve müzakere dönemi de sona erdi. Bitmez tükenmez pazarlıklardan, tehditlerden, kurnazlıklardan sonra sonunda itilaf bezirgan hükümetlerinin açık göz temsilcileri iktisadi ve mali çıkarlarını sağlam kazığa bağladıklarına kanaat getirerek belirli sınırlar içinde egemenlik haklarımızı onaylayan antlaşmaya ve ona bağlı mukavelelere imzalarını koydular. Bu suretle uzun zamandır süren faciaya şeklen bir son verilmiş oluyor. Şeklen diyoruz. Çünkü öteden beri iddia ettiğimiz gibi Avrupa kapitalistleri bizi bağımsız bir hükümet tanımakla, gelir kaynaklarımızı ve iş yeteneklerimizi doymaz bir iştihayla sömürmek ve dolayısıyla ekonomik bağımsızlıkları altına almak niyetinden vazgeçmiş olmuyorlar. Bundan sonra sulh vasıtaları ve baskılarıyla bize karşı top ve tüfekle olduğundan daha müthiş bir savaş yürüteceklerdir. Bu savaş bir uluslar savaşı değil, bir sınıf savaşı olacaktır. Cephenin birinde ülke ahalisinden olan ortakları, komisyoncuları, simsarları, işbirlikçileri ve ücretli vekilleriyle beraber hareket edecek olan Avrupa'nın kapitalist sınıfı, diğerinde de yoksul ve orta halli köylü ve işçilerimizden oluşan hemen bütün Türk halkı, yani çalışanlar sınıfı yerini alacaktır. İşte halkımız yeni Millet Meclisi'nin yalan ve ikiyüzlülüğe bürünmüş bu çetin uğraşı iyi yönetmesini bekliyor. Bu uğraş aynı zamanda ülkenin ekonomik gelişmesini de içine aldığı için bu iki mesele birbirine sıkı bir tarzda bağlıdır ve alçak gönüllülükle tetkik edilmelidir. Saldırganlara karşı bütün ulusun silah gücüyle elde ettiği parlak başarılar ve son zafer göz önüne getirilecek olursa, imza edilen sulhün elde edilmesi mümkün olan sonuçların en mükemmeli olduğunu ispat etmek biraz güç bir iştir. Hiç şüphesiz bizim için arazi meselelerinden daha önemli olan iktisadi ve mali meselelerdi. Bunlardan gelecekteki gelişmemizle ilgili bazılarının antlaşma dışında askına bırakılmasının ne denli doğru olduğunu burada tartışacak değiliz. İhtimal ki yapılan her büyük fedakarlık pek yorgun ve müstarip bir durumda bulunan ulusu yeniden kan dökme zorunluluğunda bırakmama amacını güdüyordu. Böyle bir tehlikenin varlığına inanmamakla birlikte bu konuda bir tartışmaya girişme zamanının geçtiğini ve böyle bir tartışmadan artık bir yarar çıkmayacağını sanıyoruz. Ve o kanıdayız ki Millet Meclisi'nde de bu konuda uzun görüşmeler olacaktır. Meclisin ilk işi olan antlaşmanın onayı ulusal meselelerde Türkleri dünya kamuoyuna karşı kaynaşmış bir kitle halinde gösterecek bir merasimden ibaret olacaktır. Milletvekilleri bu suretle silahı yapanların savaşı kazanmaya da yol göstericilik ettiklerini unutmadıklarını göstermiş olacaklardır. Bu basit fakat önemli kararı vermekle Millet Meclisi aynı zamanda tarihimizin yeni bir sayfasını, ulusal hayatımızda pek önemli bir yeri olan yeni bir dönemi açacaktır ve geleceğimizi çok ilgilendiren bu dönüm noktasında yolumuzu doğrultmak, gidişimizi düzenlemek ve toplumsal çabalarımıza bir yön vermek gibi halli çok zor işler, meseleler ancak bundan sonra baş gösterecektir. Kurulmuş bir düzeni sürdürmek ve düzeltmek bir bakıma kolay bir iştir. Halbuki bizde bütün bir işleyişi yeni baştan kurmak söz konusudur. Bunda yapılacak yanlış bir hesap, küçük bir hata, bütün gayretlerin boşa gitmesini doğurabilir. Toplumsal konularda gerçek ihtiyaçlara uymayan yasal tedbirler, çoğu kez doğurgan hamleleri, ulusal çıkarlardan esinlenmiş girişimleri boğmakla kalmaz, karşı yönde davranışların ortaya çıkmasına da sebep olur. Bu gibi durumlara meydan vermemek için ulusal ve uluslararası durumumuzu süreli bir tarzda dikkate almak, yeni yasalar ortaya koyarken bunların aynı zamanda ulusal evrimleşmelerimize, çağdaş toplumların izledikleri genel yöntemlere uygun olmalarına itina etmek gerekir. Millet Meclisi, olumlu işlere girişmezden önce ya da onlarla birlikte fakat herhalde acele olarak gayet nazik bir olumsuz mevzuatı ayıklamaya girişmek zorundadır. Yaklaşık olarak 10 yıldır savaş hali ve seferberlik sürmektedir. Bu anormal durum gereği ülke içinde sıkı bir inzibat temini için birçok yasak, sıkı yönetim yasaları ve nizamlar ortaya konmuştur. Bunlar ulus bireylerinin türlü alanlarda özgürlüklerini sınırlamaktadır. Uzun yıllardan beri yürürlükte olmalarından dolayı bu sınırlamalardan kimilerine halk alışmış olabiliyor. Fakat gözle görülmese bile özgür gelişmemiz bu gibi engellerden dolayı etkilenir. Örneğin 31 Mart 325, 13 Nisan 1909 tarihinden beri İstanbul'da süregelen sıkı yönetimin maddi ve manevi zararları araştırılacak olsa akıl durduracak kadar çok olduğu görülecektir. Sulh dönemine girer girmez düşüncelerimizi ve atılımımızı sınırlayan bütün bağlar çözülmelidir. Ancak bu koşullar altındadır ki herkesin yeteneklerinden en büyük şekilde yararlanabiliriz. Ulusal varlıklarımız da ancak bu sayede istediğimiz hızla artar. Bugün bazı hallerde kanaatlerimizi, düşüncelerimizi açığa vurmak ve yaymak bile bir suç sayılıyor. Komünistler davası denen birkaç aydır kamuoyunu meşgul eden konu bunun en parlak bir örneğidir. ekonomi ve toplumumuzu bilimsel usullerle inceleme sonucu kesin kurtuluşumuzun ulusal kurtuluş ve selametimizin ancak sosyal devrim ve onun gerektirdiği kolektif şekillerle mümkün olacağı inancına ulaştık ve ülke edindiğimiz bu devrim prensipleri çerçevesinde 4-5 yıldan beri kamuoyunu yayımlarımızla aydınlatmaya görevini üstlendik. Bu şekildeki bilimsel çalışmalarımızdan dolayı ilgili yasaların bazı maddelerini yanlış yorumlayan hukuk bilgisi eksik emniyet mensuplarının kovuşturmasına maruz kaldık. Komünistler davasının çıkışı böyledir. Halbuki devrim hükümeti adına onun yerleşmesini ve gelişmesini arzu eden devrimcilerin en ağır ithamlara mahkemelere sevk edilmesi kadar çirkin bir şey düşünülemez. Bu münasebetsizliği birçokları yanında sorumlu devlet adamlarımızdan bazıları da hissetmişti ve esasen dış etkilerden uzak olarak hareket eden mahkeme herkesin görüşüne göre takipsizlik sayılan bir karar ile işi bitirmişti. Bu arada sulh da imzalandığı için bu meselenin artık gömülmesi uygun görülürdü. Muhakeme usulünün bir cilvesi olarak çok kötü bir şekilde başlamış olan bu davayı bütün devrimcilerin hummalı bir çalışmaya girişmelerine elverişli bir sulh ve sükun dönemine girdiğimiz sırada yeniden canlandırdılar. Hakimler Kurulu'nun bu işin dal budak salmasına meydan vermeden eski kararında bazı belirsiz noktaları açıklığa kavuşturarak ısrar edeceğini kuvvetle umuyoruz. Fakat elverişsiz bir yoldan işin araştırılmasına gidilir de çalışan halk kitlelerinin itimat ve sevgisini kazanmış kimseler yeniden tutuklanırsa temsil ettikleri çevrelerde ve tekmil aydınlar arasında büyük üzüntü ve hoşnutsuzluğa sebep olması doğaldır. Şahsen ilgilendiğimiz bu konu üzerinde bu kadar ısrar etmekten maksadımız olağanüstü durumların doğurduğu bazı geçici tedbirlerin hala yürürlükte kalmasının nasıl arzulanmayan kötü durumlar doğurduğunu canlı bir örnekle göstermektir. Halk, Millet Meclisi'nden her şeyden önce savaş ile beraber ortadan kalkması gereken yasal konuların düzeltilmesini veya ortadan kaldırılmasını beklemektedir. Bu fırsatla meclisin çoğunluğu işçi ve köylü geniş halk kitlelerine dayanarak mı yoksa bazı imtiyazlı zümre çıkarları adına mı faaliyette bulunmak niyetinde olduğunu gösterecektir. Biz bu iki şıktan birincisinin gerçekleşeceği kanısındayız ve toplumun selameti adına böyle olmasını bütün varlığımızla temenni ediyoruz. Bu takdirde idari, mali, iktisadi, sınai, eğitim gibi politikamızda daima çalışan halk kitlelerinin ortak çıkarları bilimsel, sosyal ve maddi ilerleme ve evrimleşmeleri noktasından hareket etmek gerekir. Halk kitlelerini ücret karşılığında başkalarının hesabına çalışan şehirli ve köylü yoksul işçilerle kendi üretim aracıyla kendi hesabına kendi iş gücünden istifade eden esnaf ve zanaatçılar teşkil eder. Ülkenin doğal zenginlikleri bunların ortak malıdır ve bu mal devlet örgütünün eline emaneten bırakılmıştır. Bireylerin ve hükümetin bütün çabaları yakın ve bencil amaçlar ne olursa olsun son incelemede ülkenin bayındırlığı ve kalkınması içindir. Ulusun ortak çabalarıyla doğacak zenginliklerin belirli vadelerle fertlere ve şirketlere yararlanma hakkı tanınsa bile kesin bir tarzda yerli ve yabancı ellerde kalmayıp ulusun tasarrufu altına geçmesi en esaslı hukuk kuralı olarak kabul edilmelidir. Bu kuraldan hareket edecek olan milletvekillerini bir yandan yoksul işçi ve köylünün, bir yandan da orta halli esnaf ve zanaatçının durumu süreli olarak meşgul edecektir. Bu durumda gayet geniş bir örgüt çabası gerektirir.